Ayrım 27, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 339. Çakıcı ile Eymür. Bakın 33 yıllık mitçi Eymür, Alaaddin Çakıcı ile ilgili de neler söylüyordu. Soruşturma kapsamında ismi geçen şahıslardan Alaaddin Çakıcı'yı 1984-85 yıllarında babasının Devsol tarafından öldürülmüş olduğu, milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğu teşkilatın birimleri tarafından bildirildiğinde, kendi ve yanında bulunan birkaç kişilik ekibiyle eleman statüsünde bazı konularda yetiştirdik. Daha sonra bu grubu PKK ile ilgili bir faaliyet için yurt dışına yolladık. Bizim görev için gönderdiğimiz yere, gönderdiğimiz ülke görevlileri bu şahıslar varmadan bizden önce davranıp o yeri mühürlemişler. Buradan şu sonucu çıkarttım. Bir şekilde bizim yapacağımız faaliyetlerle alakalı sızma olmuş, bu da terör örgütlerinin yurt dışı istihbarat servisleriyle ilişki içinde olduğu ve bu servislerin içeride de yandaşlarının bulunduğunu göstermektedir. Eymür her ne kadar böyle konuşsa da Çakıcı'nın bu göreve gittiğini bir Çakıcı bir de kendisi biliyordu. Çakıcı kendini ihbar etmediğine göre. Bakın Eymür Dursun Karataş ile ilgili yapılacak faaliyet hakkında neler anlatıyordu. Hatta bu arada şunu söyleyebilirim. DHKPC terör örgütü elebaşısı Dursun Karataş'a yönelik yapılan bir faaliyette giden ekip tekrar geri döndü. Dursun Karataş'ın Türkiye'den giden ekipten haberi oluyor ve böylece faaliyet amacına ulaşmadan sonuçlanıyordu. Yani Eymür Dursun Karataş'ı öldürtmek, yakalatmak için Alaaddin Çakıcı'yı görevlendirdiğini, ancak olayın başarısızlıkla sonuçlandığını, bunda Çakıcı'nın kendisinin veya ekibinde yer alan isimlerden bazılarının bu operasyonu sızdırmasının rol oynadığını söylüyordu. Oysa Dursun Karataş kendisine son derece yakın bir isimdi. Daha önce belirttiğim gibi operasyonu bir Eymür, bir Devsol Marmara Bölgesi sorumlusu ve Eymür'ün sağ kolu olan MİT elemanı Cemal Alparslan Ertuğ ve bir de Çakıcı biliyordu. Cemal Alparslan kim? Devsol Marmara Bölge sorumlusu. Başka özelliği? Olmaz mı? MİT'çi. Öyle ki silahını bile MİT'e kaydını yaptıran Eymür vermiş. Dursun Karataş güya Çakıcı'nın öldüreceği Devsolcu. Cemal Alparslan ile Dursun Karataş kanka. Dursun Karataş ve ekibinin hedefi Bedri Yağan ve taraftarları. Çakıcı da Eymür ve Ertuğ'un bilgisi ve planı ile Karataş'ı öldürmeye gidiyor. Sonuç, Karataş'ın bu suikastten anında haberi oluyor. Ve Eymür soruyor, suikasti kim haber verdi? Ve ekliyor, sızma nedeniyle suikast gerçekleşemedi. Yerseniz. Ama dün denilebilecek kadar yakın bir zamanda bunları birileri yedi. Hem de çok fena yedi. Karataş'a operasyon. DHKPC'nin aşırı sol ve tehlikeli bir örgüt olduğunu, Türkiye'de çok sayıda kanlı cinayete imzasını attığını öğrenen polis, Belçika'da yuvalanan örgütü ortadan kaldırmak için operasyon emrine verdi. Polis Ağustos ayında Brüksel'de İbrahim Bingöl adında bir DHKPC üyesini yakaladı. Önce İbrahim Bingöl'ün kim olduğunu anlayamayan Belçika polisi, Türk polisinin yardımıyla gerçeği buldu. İbrahim Bingöl Hulusi Sayın Paşa'nın katiliydi. Şikayetçi olunan apartman aslında DHKPC'nin hücre eviydi. Dairede bulunan Devsol lideri Dursun Karataş hemen yanına Kemal Kayar'ı aldı ve bir otomobille kaçmaya başladı. Bu sırada evde kalanlar delilleri yok etmeye çalışıyorlardı. Tabii akla gelen ilk soru, her baskından 5 dakika önce kaçan Karataş'a baskını kim haber verdi? Polis Neşe Yıldırım, Musa Asaoğlu ve Kaya Saz'ı gözaltına aldı. Bir süre sonra da Almanya'da dünyaya gelen bir Türk olduğunu söyleyen ve Alman pasaportu taşıyan Neşe Yıldırım'ın Özdemir Sabancı suikastine katılan Fehriye Erdal olduğu ortaya çıktı. Fehriye Erdal kimliğini gizlemek için sahte pasaport kullanıyordu. Belçika polisi bu tesadüf operasyonun ardından önce Brüksel C.H. Loven adresindeki Devsol Derneği'ne baskın düzenledi. Dernek defterleri ve kasasını didik didik inceleyen polis örgütle ilgili ciddi bir bulguya rastlamadı. Polis daha sonra Charleroi kasabasındaki Hasan II'nin evinde arama yaptı. Beringen'deki operasyonlarda Zeki Karaman ve son olarak da Liège kentinde Nebi A. gözaltına alındı. Denize 300 metre mesafedeki villa ve apartmanlarda her türlü konfor bulunuyor. Bu evlerin kirası 30 bin ile 50 bin Belçika frangı arasında değişiyor. Türk lirası karşılığı 400 ile 600 milyon lira arasında. Belçikalı zenginlerin kaldığı Nokia kentindeki hücre evi DHKPC militanları tam bir cephaneliğe çevirmiş. Belçika polisi hücre evde yaptığı aramada çok sayıda silah, TNT kalıpları ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait sahte kimlik ve pasaport bulunan Fehri Erdal'ın çantasında da iki el bombası çıktı. Erdal Belçika'da Ağır Ceza Mahkemesi önündeki ifadesinde Fehri Erdal olduğunu kabul etmedi. DHKPC militanı Fehri Erdal'ın Türkiye'ye hemen iadesi mümkün olamadı. Erdal tıpkı Alaaddin Çakıcı örneğinde olduğu gibi sahte pasaport taşıdığı için önce Belçika'da yargılandı. Adalet Bakanlığı Fehri Erdal'ın yakalandığının öğrenilmesinin ardından İstanbul DGM'ye bir yazı göndererek iade talepnamesi hazırlamasını istedi. Erdal'ın gıyabi tutuklu olarak yargılandığı İstanbul 1 No'lu DGM tarafından hazırlanan talepnamede Sabancı davası hakkında bilgi verildi. Fehri Erdal'ın TCK'nın 146. maddesi gereği anayasal devlet düzenini bozmak suçundan yargılandığı ifade edildi. Adalet Bakanlığı dosya ulaşır ulaşmaz Fransızca'ya çevirmeye başladı. İade dosyası tamamlandıktan sonra Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika makamlarına iletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı da Belçika Interpol'üne başvurarak Fehri Erdal kırmızı bültenle aranan bir suçludur. Kendisinin iade amaçlı olarak tutuklanmasını talep ediyoruz. Gerekli evrak ayrıca gönderilecektir. Sonuçtan haber verilmesini rica ederiz dedi. Belçika ile Türkiye arasında suçluların iadesine dair anlaşma var. Ancak Erdal'ın idam cezasıyla yargılanıyor olması iadeyi güçleştirdiği gibi mahkeme tarafından serbest bırakılan Erdal'dan bir daha haber alınamadı. Karataş hep dört ayak üzerine düşüyor. Duygusal ilişkisi olduğu öne sürülen Fehri Erdal'ı operasyona 5 dakika kala terk ederek kaçan Dursun Karataş, 17 Nisan 1992 gecesi Kadıköy Çifte Havuzlar'daki hücre eve yapılan baskından 5 dakika önce de eşi Sebahat Karataş'ı ölüme terk etmişti. 17 Nisan gecesi o zamanki adıyla Devsol, şimdiki adıyla DHKPC örgütünün Kadıköy Çifte Havuzlar, Erenköy, Sahra-i Cedid, Bakırköy'deki birçok hücre evine seri baskın düzenlendi. Çifte Havuzlar'daki bir apartmanın 12. katında örgüt lideri Dursun Karataş'ın eşi Sabahat Karataş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi 8 saatlik çatışmanın ardından ölü olarak ele geçirildi. Dursun Karataş'ın operasyondan 5 dakika önce eşiyle dava arkadaşlarını ölüme terk ederek kaçtığı belirlendi. 16-17 Nisan operasyonlarında ölen 11 kişinin bulunduğu yerlerin de Dursun Karataş tarafından polise ihbar edildiği iddia edildi. Fransa'da bir süre hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Karataş'ın bir yıldır Sabancı suikastinden sonra örgüt içinde büyük bir prim yapan Fehriye Erdal'la birlikte yaşadığı öne sürüldü. Fehriye'nin Sabancı cinayetinden sonra zaman zaman İstanbul Şirin Evler'de yaşayan babası Hüseyin Erdal'la bazı yakınlarını telefonla aradı. Ancak son bir yıldır himayesinde olduğu Dursun Karataş'ın buna izin vermediği belirtildi. Karataş tıpkı 7 yıl önce olduğu gibi son 5 dakikada sevgilisi Fehri Erdal ile dava arkadaşlarını kaderlerine terk edip kaçtı. 1990'lı yıllarda Türkiye'de işlenen birçok kanlı olayın sorumlusu Dursun Karataş'ın baskınlardan hep 5 dakika önce kaçması ise istihbarat birimlerinden yardım gördüğü yorumlarına yol açtı. Karataş aralarında örgütün 3 numaralı adamı Sinan Kukul, Sabahat Karataş, Ahmet Fazıl, Ercüment Özdemir'in de bulunduğu 11 militanın ölü ele geçirildiği Çifte Havuzlar operasyonundan sağ kurtulmuştu. Karataş Renault 21 Manager marka otomobille kaçarken polisin girdiği hücre evinde havyar, jambon, export yeni rakı, yabancı marka cin ve viskiler bulunmuştu. Ne var ki eve polisten önce MİT yetkilileri girmiş, onlar işlerini bitirdikten sonra ev polise açılmıştı. Polis baskın yapacağı bu evi günler öncesinden gözaltına aldığı halde Karataş'ın operasyondan 5 dakika önce evden ayrılması nasıl açıklanabilir? Nasıl olacak? Karataş'ın MİT ile olan ilişkileriyle. Devsol'dan devşirilen militan. MİT ajanı Dursun Karataş, örgüt içerisinde kendisine darbe yapan Bedri Yağan ve arkadaşlarından kurtulmak için polisle işbirliği yapıyor, örgüt ve örgüt elemanları hakkında polise bilgi vermeye başlıyordu. Hanefi Avcı, Haliç'te yaşayan Simonlar adlı kitabında bilgileri Dursun Karataş'tan direkt olarak aldıklarını söyleme yerine kendisinin nedenli yetenekli olduğu masalına sığınarak insanları yanlış yönlendiriyordu. Bakın Hanefi Avcı bu konuda neler anlatıyordu. Geliştirdiğimiz sistem yalnızca dev solu değil, aynı yöntemi kullanan tüm örgütlerin militanlarını da ortaya çıkarmamızı sağlıyordu. Onlar ne kadar özel ve aşırı tedbir alırlarsa o kadar kolay kesin sürede tespit ediyorduk. İstihbaratta en önemli bilgi akışı bilgi kaynağı denen örgüt içerisine sızdırılmış ajanlar vasıtasıyla yapılıyordu. Ama bu çok uzun bir çalışmayı gerektiriyordu. Ayrıca bizdeki dev sol PKK ve TİKKO gibi silahlı eylem yapan örgütlere ajan sokmak da mümkün değildi. Bir defa örgüt içine sızdırılan eleman eylem yaparsa suç işlemiş oluyor, yapmasa örgüt kararlarına aykırı davrandığı için yaşaması mümkün olmuyordu. Bunun yanında militanlar uzun bir deneme dönemi sonunda bazı ufak eylemlerde denendikten sonra silahlı gruplara alınıyordu. Bu yüzden kısa sürede örgütlere ajan sokamıyorduk. Fakat o kadar saldırı ve suikast olayı meydana geliyordu ki zamana tahammülümüz yoktu. İlk göreve başladığım sıralarda her gün polise karşı bir silahlı saldırı oluyordu. Sonuç olarak biz de bu bilgi alma açığımızı teknik alet ve cihazlarla kapatmaya çalıştık. Avcı Dursun Karataş'ın kendine muhalif olan militanları tek tek polise yakalatmasını veya öldürtmesini kamufle ederek ve insanların zekasıyla alay ederek şöyle anlatıyordu. Dursun Karataş bir konuşmasında, benim her gönderdiğim militan yakalanıyor, takip ediliyor. Ben alnınıza dev solcu diye yazı yazıp göndersem kesinlikle bu kadar zamanda yakalanamazsınız. Bu nasıl oluyor diyerek içinde bulunduğu sıkıntıyı anlatıyordu. Gerçekten de doğru söylüyordu. İstanbul'a eylem için gönderilen militanların alınlarına dev solcu, PKK'lı, tik kolu yazılsa bu kadar sürede bu kişileri bulamaz ve eyleme mani olamazdık. Militanların alınlarına dev solcu yazılmıyor ama eyleme gönderilen militanlar hakkında tüm bilgiler Karataş ve ekibi tarafından anında polise bildiriliyordu. Bakın Hanefi böbürlenmeye nasıl devam ediyordu. Militanları nasıl deşifre edip yakaladığımızı kavrayamıyor, çılgına dönüyorlardı. Kurulan sistem gerçekten harikaydı, bir mucizeyi gerçek kılıyordu. Örgütü bütün İstanbul hatta tüm Türkiye genelinde denetleyebiliyor, faaliyet ve eylemlerini önceden bilip daha harekete geçmeden onları yakalayabiliyorduk. AKP ve Aksu dönemi cinayetleri. 27 Mayıs 2008 tarihli Taraf gazetesinde Ahmet Altan, Yalancı Laikler başlıklı yazısında Ermeni, Yahudi ve Rumların bu memlekette bir yere gelemediklerinden şöyle yakınıyordu. Oysa Tayyip'e sorsa kimlerin çocuklarının bu ülkede başbakan bile olduklarını öğrenebilirdi. Gelin şimdi Altan'ın o yazısına bakalım. Yalandan bıktım. Devleti bürokratı partisi gazetecisiyle bir toplum nasıl bu kadar yalan söyler kavramak gerçekten güç. Bizim en büyük sorunumuz ne bugünlerde? Laiklik değil mi? Devlet erkanımız ve yandaşları laiklik istiyorlar ve laiklik tehlikeye düşecek diye korkuyorlar değil mi? İşte bu benim rastladığım en büyük yalan. Vatikan devleti ne kadar laiklik istiyorsa bizim devlet de o kadar laiklik istiyor. Çünkü dini açıdan bizim en çok benzediğimiz devlet Vatikan devleti. Vatikan Hristiyan dininin, Katolik mezhebinin devleti. Peki biz de Müslüman dininin, Sünni mezhebinin devletiyiz. Siz bizim devletin herhangi bir kademesinde Müslüman olmayan birine rastladınız mı? Peki Sünni olmadığını açıkça söyleyebilen birine rastladınız mı? Yahudi bir yüzbaşımız, Ermeni bir diplomatımız, Rum bir posta müdürümüz var mı? Olabilir mi? İstedikleri kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsunlar, gayrimüslimler devlet katlarında görev alamazlar. Ne diyor Altan? Yahudi bir yüzbaşımız var mı? Olmaz mı? Her gün küfür ettikleri jandarmanın kayıtlarına baksalar, jandarma içinde bile Ermeni albaylar görebilirlerdi. Hem de yıllarca en önemli kısımlarda görev yapmış albaylar. Ermeni bir diplomatımız da yokmuş. Hariciyede onlarca var. Bırakın diplomatı, Ermeni Diyanet İşleri Başkanımız bile var. Hem de oldukça fazla. İnanmıyorsanız sorun bakın Diyanet İşleri eski başkanı Süleyman Ateş'e. Var mı yok mu? O söylesin sizlere. Mesela eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ninesi Sonya'nın uyruğunu bir yol soru verin. Ya da Hoca Efendi diye günde üç vakit eteklediğiniz okyanus ötesindeki SİHA destekçisi bildiklerini açıklasın. Önceki sayfalarda Ermenilerin terör örgütleri dahil bu ülkede geldikleri yerleri de yazdım. Gazete köşe yazarlarının, sinema ve ses sanatçılarının da büyük çoğunluğu Ermeni, Rum ve Yahudi. Ne diyor Altan? İstedikleri kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsunlar, gayrimüslimler devlet katlarında görev alamazlar. İşte bu kuyruklu yalan. Oysa gerçek araştırılırsa görülecektir ki aslında devlet katında yer alamayanların katıksız Türk olduğu gerçeğidir. AKP hükümetiyle bu ülkede Ermeniler baş tacı edilmeye başlandı. Hoş öncesinde de öyleydiler ya, yine Tayyip ve AKP ile birlikte camiler satılmaya, yıkılmaya, Tayyip'in bile yetiştiği Piyale Paşa Kur'an kursu başta olmak üzere birçok Kur'an kursları yerle bir edilmeye başlandı. Van Akdamar Adası'nda bulunan Ermeni Kilisesi Tayyip'in emir ve direktifleriyle bu fakir milletin rızkından kesilen paralarla onarıldı. Onarılmakla da kalmadı. Dört bir yandan ihtişamı görünsün diye çatısına dev bir haçla takılarak ayine açıldı. Oysa bu ada ve kilise Müslüman erkeklerin işkenceyle öldürülüp Ermeniler tarafından Van Gölü'ne atıldığı, Müslüman kadınların ise günlerce tecavüze uğradığı ve kaçabilenin göle atlayarak intihar ettiği kilisedir. Tarihte Ermeniler esir ettikleri Müslüman kadınları iki sıra halinde aralarına alıp türkü söyleyerek, tef çalarak götürüyorlar. İkide bir korkmayın, sizi Van valisi Cevdet Paşa'ya götürüyoruz. Cevdet Paşa size pilav ikram edecek diyorlardı. Sonra da koro halinde, Cevdet Paşa et temaşa, gelinlerin oldu matuşka. Yani Cevdet Paşa hoşlanarak, keyif alarak bak. Gelinlerin orospu oldu şeklinde alçakça hezeyanlarda bulunuyorlardı. İşte Tayyip'in bu fakir bu fukara insanlarımızın cebinden milyonlarca lira vererek onarttığı bu kilise Ermeni tecavüz, zulüm ve katliamlarını meşrulaştırırcasına ayine açılıyor. Ermenistan'ın devlet yetkilileri de bu açılışa davet ediliyorlardı. Onlarca diplomat ve vatandaşlarımızın canına kıyan Ermeni terör örgütü ASAL'a ve yine kanlı terör örgütü PKK'nın finansörü, Ermeni kökenli silah ve uyuşturucu kaçakçısı Behçet Cantürk'ün her daim karşılaştıklarında sarılıp öpüştüğü Ermeni kökenli AKP'li bakan Abdülkadir Aksu'ydu. 27 Temmuz 1990 tarihli Güneş Gazetesi baş sayfadan babalarla sarmaş dolaş bir bakan başlıklı haberinde AKP iktidarında Ergenekon tertibinin başladığı dönemde İçişleri Bakanlığı yapan, geçmişte ANAP iktidarında İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu ile uyuşturucu silah kaçakçısı, PKK ve ASALA'nın finansörü Ermeni asıllı Behçet Cantürk'ün birbirlerine sarılıp öpüşürken çekilmiş fotoğrafını yayınlıyordu. Haberde İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Behçet Cantürk'ün dostlukları fotoğraflarla belgelendi deniyor ve şöyle devam ediliyordu. Mart ayında İtalya'da yapılan Uluslararası İçişleri Bakanları Uyuşturucu ve Terörle Mücadele toplantısı için İtalya'ya gitmeden önce İstanbul'a uğrayan Aksu, Vali Cahit Bayar ile bir gazinoya gitti. Gazinoda adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Cantürk ile karşılaşan Bakan Aksu'nun ünlü kabadayıyı samimi bir şekilde sarılıp öptüğü görüldü. Yanında hayali ihracat davasından yargılanan Necdet Ulucan'ın bulunduğu Cantürk ile bir süre sohbet eden Aksu, daha sonra Cantürk ve Ulucan ile yan yana masalarda oturdular. Ne güzel değil mi? Uluslararası İçişleri Bakanları uyuşturucu ve terörle mücadele toplantısı için İtalya'ya gitmek üzere devlet millet kesesinden yola çıkan, ancak önce uyuşturucu ve silah kaçakçısı terör baronları ile yan yana gazinolarda eğlenen milliyetçi muhafazakar bir bakan. Dün bu bakan PKK ve Ermeni terör örgütü ASALA finansörleriyle sarılıp öpüşüyor, yan yana masalarda dansöz oynatıp eğleniyordu. Bugün ise aynı bu AKP'li bakan PKK ile mücadele eden, PKK'nın elebaşını paketleyip getiren, Yunan'a kardağı dar eden kahramanları terörist olarak yargılayan, PKK'lı teröristleri tanık yapan süreci, yani Ergenekon tezgahını başlatıyordu. Zaten bu milletle yıllarca böyle çetelerle mücadele ediyoruz yalanları ile eğlenmediler mi? Neyse biz yine dönelim gazeteye. Haberde Can Türk'ün uyuşturucu ve silah kaçakçılığı serüveni anlatılırken, Can Türklerin eroin kaçakçılığındaki yurtdışı bağlantılarının Sarı Avni lakaplı Avni Karadurmuş olduğu da vurgulanıyordu. Sarı Avni'nin kız kardeşinin Behçet Can Türk'ün dördüncü karısı olduğu belirtilen haberde 373 milyar lira değerinde 1370 kilo eroini yurda soktuğu, getirdiği 80 bin adet silahın büyük bölümünün güvenlik güçlerince ele geçirildiği de ifade ediliyordu. Yine aynı haberde Avni Karadurmuş adını mahkeme kararı ile Avni Yaşar Musul sürüp yurt dışına kaçtı. İadesi ise mümkün olmadı. Pek çok hayali ihracatçı firmaya yurt dışından transfer edilen dövizlerin gerçek sahibi olduğu biliniyor ve yasa dışı faaliyetlerini İsviçre ve İspanya'da sürdürüyor deniyordu. Behçet Can Türk Abdülkadir Aksu ile beraber aynı fotoğrafta ve aynı masada yer alan diğer isim Necdet Ulucan ise Elazığlıydı. Ulucan daha önce İzmir'de ortaya çıkarılan Ertan Sert ve arkadaşlarının yargılandığı hayali ihracat davası sanıklarından. Ulucan'ın cinayet, savcı vurma, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanma gibi zor serüvenlerle dolu bir yaşamı vardı. Ne yani, AKP döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Abdülkadir Aksu, bu Behçet Can Türk, bu Necdet Ulucan ile sarılıp öpüşüp aynı gazinoda yan yana masalarda eğlenmesinde ne yapsın? Faili meçhullerin ve Atatürkçü yurtsever cinayetlerinin büyük bir bölümü neden Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde oldu zannediyorsunuz? Tayyip sonra çıkıp çetelerle mücadele ediyoruz diyor. Gülün geçin. En yakın adamı kankası cezaevi koruması hakkında çeteci isnadı yok değil mi? Kendisi dahil bakanlarının yarısı çete kurmaktan soruşturma geçirmedi mi? Fezlekeler halen de dokunulmazlık zırhının arkasında TBMM'de bekletilmiyor mu? Yine kankası ve arkadaşı Kasımpaşalı Kudret, kadın pazarlamak dahil uyuşturucu, cinayet, gasp gibi suçlardan sabıkalı değil mi? Tayyip bu Kasımpaşalı Kudret ve kız kardeşi Nigar ile sabahlara kadar eğlenmedi mi? Daha sonra Kasımpaşalı Kudret güya iki kız çocuğu tarafından vurulmadı mı? Tayyip'in çetelerle mücadele ediyoruz sözlerine kargalar bile bir tarafları ile gülmez. Ama siz gülün geçin. Abdülkadir Aksu Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa dergahından, Nakşibendi olmasına rağmen Nurcu kesimle de iç içeydi. 396-041-582-20 no'lu kimlik bilgilerine göre 12-10-1944 yılında Diyarbakır'da doğan Aksu'nun dedelerinin arasında Giregos, nenelerinde de Horik ismine rastlanıyordu. Aksu'nun Ermeni ataları sadece bu kadar mı? Olur mu? Tumes ve Lurik'te göze çarpan diğer adlardı. Böylece bazen Kürt, bazen de Türkmen olarak lanse edilen Abdülkadir Aksu'nun aslında Ermeni olduğu ortaya çıkıyordu. Kanlı Danıştay saldırısı olduğunda İçişleri Bakanlığı koltuğunda Ermeni kökenli Abdülkadir Aksu oturuyordu. Bu ülkede işlenen Atatürkçü aydın cinayetleri, emekli asker suikastleri, MİT mensuplarının öldürülmeleri, mafya cinayetleri %90'lık bir oranla hep Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde gerçekleşiyordu. Ya Kahramanmaraş olayları? 19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında meydana gelen Kahramanmaraş olaylarında 150 vatandaşımız öldürüldü. 204 ev ve 102 iş yeri yıkıldı. Olayların faillerinden 68 kişiye hiçbir şekilde ulaşılamadı. Abdülkadir Aksu 1 Eylül 1976, 9 Ekim 1977 tarihleri arasında Kahramanmaraş Vali Muavinliği, 1980 yılına kadar da Merkez Emniyet Müdürlüğü yapmıştı. Aksu'nun iç işlerinde ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla Dev Sol örgütünde de kıpırdanmalar başlıyordu. 1989 yılında üs olarak konumlandıkları Sağmacılar Cezaevinde yeniden yapılanma çalışmalarına başlıyorlardı. Örgüt her alanda kendini yenilediğini ilan ediyordu. Silahlı eylemciler yetiştirilmesi, bunlarla ilgili hücreler kurulması, komiteler oluşturulması başlıca çalışma alanları olmuştu. Özal hükümetinin yol açmasıyla da onları artık hiç kimse tutamıyordu. 25 Ekim 1989 tarihine geldiğimizde Dev Sol lideri Dursun Karataş ve yine lider kadrosunda yer alan Bedri Yağan üstlerinden dışarıya çıkıyor, yani sağmalcılar cezaevinden firar ediyorlardı. 2 Ocak 1990 tarihinde lider kadrosundan bir başka isim Sinan Kukulda Metris cezaevinden tüyüyor, 1991 yılında ise öldürülüyordu. Dev Sol örgütü elemanları gibi aynı yıl Marksist-Leninist Tikko örgütü militanları da cezaevlerine kendi keyiflerince veda ediyorlardı. 28 Mayıs 1990'a geldiğimizde ise 4 Dev Sol militanı yanlarına aldıkları Tikkocu ile birlikte Bayrampaşa cezaevinden ellerini kollarını sallayarak kaçıyorlardı. 31 Aralık'ta ise 2 Dev Sol militanı da Gaziantep cezaevinden firar ediyordu. Cezaevinde seri kaçmalarda bulunanlar sadece Dev Sol militanları mı? Olur mu? Dev Sol örgütü. Bundan sonra Özal'ın liderliğindeki ANAP hükümetinin koruma, kollama ve gözetiminde seri cinayetlerine başlıyordu. 24 Ocak 1990 tarihinde MİT Ermeni masası şefi Albay Rıfat Uğurlutan öldürülüyor, Ermenilerin her kilit cinayetinde olduğu gibi bu cinayet de unutturuluyordu. 30 Ocak 1990 tarihinde polis memuru Mehmet Kazım Çakmakçı, bir yıl önceki 1 Mayıs olaylarında Mehmet Akif Dalcı adlı işçiyi öldürdüğü gerekçesiyle katlediliyordu. Örgüt içi infaz sonucu Kamuran Özcan ve Ahmet Demirci aynı günlerde itirafçı oldukları gerekçesiyle öldürülüyorlardı. Bu cinayetleri polis memuru İsmail Kılıç'ın öldürülmesi takip ediyor, MİT ajanı olmakla suçlanan Nihat Deniz, Yaşar Kankal, Nazım Kavak isimli öğrenciler de Dev Sol'un hedefi oluyor ve katlediliyorlardı. Emekli binbaşı Adnan Özbey, 26 Ağustos 1990 tarihinde Dev Sol tarafından öldürülürken, 5 Eylül 1990'da onu emekli başkomiser İbrahim Çağlar'ın katli takip ediyordu. Ve tarih 26 Eylül 1990. Aynı yıl içinde MİT üst düzey görevlisi ikinci bir isim de suikaste kurban gidiyordu. Öyle ki Özal tarafından kurulması tamamlanan yeni istihbarat örgütünün başına getirilmesi için kararnamesi hazır olan Hiram Abbas Dev Sol'un hedefi oluyordu. Dev Sol MHP ile işbirliği yaparak devrimci mücadelelerini engellediği iddiasında bulunduğu, bu nedenle devlet namına karanlık cinayetler ve katliamlar gerçekleştirmekle suçladığı Hiram Abbas'ı öldürmekle kalmıyor. Cinayeti üstlenirken gerekçelerinden bazılarını da bir bildiriyle şöyle açıklıyordu. Hiram Abbas'ın halk düşmanı kimliğinin artık gizli olan yanı kalmamıştır. O halklara ve devrimcilere karşı işlediği suçlar nedeniyle bir kez değil, 1000 kere ölmeyi hak etmiştir. Örgütümüz onu cezalandırarak kim olursa olsun halkın adaletinden kaçamayacağını göstermiştir. Eymür ve yandaşlarınca hazırlanan MİT'in Susurluk raporunun 14. sayfasında Hiram Abbas'ın öldürülmesi ile ilgili şöyle deniyordu. Hiram Abbas'ın Çiller örgütü tarafından öldürüldüğü iddiası 26 Eylül 1990 tarihinde Dev Sol militanları Hayri Koç, Ferit Eli Uygun, Bahattin Anık ve Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir tarafından gerçekleştiğinin bilinmesi nedeniyle önem taşımamaktadır. Eymür, yani MİT ne diyor? Hiram'ı Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir ve arkadaşları öldürdü ve bu isimler de yakalandı. Ne güzel değil mi? Hiç de değil. Neden mi? Şundan. O günlerde MİT binasına adres sormak amacıyla gidenlerin bile işkenceden hayatı kararıyordu. Bizzat Eymür'ün ifadelerini aldığı Dündar Kılıç, Behçet Cantürk, Bekir Çelenk, Sarı Avni yani Yaşar Avni Musullulu, Korkmaz Göldağ, Selahattin Delidere ve diğerlerinin etlerinden, sütlerinden ve tüylerinden azami miktarda faydalanılıyor, işkence altında anaları ağlatılıyordu. Peki Hiram'ın katili olarak yakalananlar ne oluyordu? Onlar öncelikle toplumdaki infial yatışsın diye yakalanmış gibi yapılıyor, bir iki ay el bebek, gül bebek bakılıyorlardı. Sonra? Sonra ne olacak? Arada bir iki ay bile geçmeden Ahmet Fazıl Ercüment ve arkadaşları Gaziantep E-tipi cezaevinden ellerini kollarını sallayarak tüyüyorlardı. Böylece Hiram dosyası muammalara bürünüyordu. 27 Temmuz 2012 tarihinde Ergenekon mahkemelerinde ifade veren ve MİT'e çalıştığını ve MİT tarafından eğitildiğini söyleyen Alaaddin Çakıcı, Hiram Abbas olayı ile ilgili olarak mahkemeye, "Vatanını, milletini seven biriydi. Ölmeden bir gün önce beni arayarak çok önemli bir şeyler söyleyeceğini ifade etti. Ancak geleceği gün öldürüldü. Toprağın altındaki bir adamın ölümünü ortaya çıkaran MİT, kendi adamının ölümünü nasıl bulamıyor?" diyordu. Alaaddin Çakıcı, MİT'in küçük ayağının İsrail'de, büyük ayağının ise SİHA'da olduğunu söylüyordu. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 355.